Efendim merhaba. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Deniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Erkam Radyo frekanslarında inşallah yine yaklaşık 45 dakika kadar sizlerle beraber olacağız. Yanılmıyorsam iki program önceydi. İstanbul'un nasıl İstanbul olduğu ile alakalı bir sorudan bahsetmiştik. Yani Konstantiniyye nasıl İstanbul oldu, bu konuyla ilgili bir takım kafa karışıklıkları söz konusu. Açıkçası yani elbette kültür tarihçileri bu konuyu iyi biliyorlar ama maalesef konunun aktarımı konusunda yanlış düşünmüyorsam eğer bir takım problemler var. Gerçi bugünün toplumuna baktığımızda hani meseleleri çok da böyle derinlemesine okuma araştırma hususunda çok zayıf olduğumuzu söylemeliyiz. Biz de inşallah bu programda biraz nasıl İstanbul oldu Konstantiniyye, bunu konuşacağız. En azından ufuk açma niyetindeyiz. Değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim.
Şimdi Konstantiniyye ismi, hatta işte Konstantinopol ismi çokça telaffuz edilir tarih kitaplarında.
Evet.
Fakat bu sürecin özellikle İstanbul fethinden sonra ismin değiştirildiğini biliyoruz. Ama hangi aşamalardan geçti? İsim Konstantiniyye fetihten sonra nasıl anılmaya başlandı? Bu hususla ilgili açıkçası merak ettiğimiz şeyler var. Buradan başlayalım. Konstantiniyye nasıl İstanbul oldu abi?
Eyvallah. İbrahim'ciğim, bu hususlar biz İstanbul'un fethi ve fatih hususunda çok uzun uzun seninle programlar yaptık. Kısmen İstanbul'un isminden de Konstantiniyye'den de Konstantinopolis olma döneminden de bahsetmiştik. Bu hususlara bu noktada bu hususiyette şimdi biraz değinmek lazım. Şimdi son 10 yıldır bilhassa özellikle bu Yeni Kapı'daki bu metro ve işte o Marmaray çalışmaları sırasında İbrahim'cim yeni bulunan kalıntılar İstanbul'un tarihini bir kere çok gerilere çekti İbrahim'cim. Yani o 3500 ya da 4000 milattan önceki o dönemlerden yani bugün toplamda aşağı yukarı bir tarihçiler, tabi Allah alem İbrahim'cim bu, fakat 8500 yıla kadar İstanbul'un yerleşim tarihini geri çeken tarihçiler mevcut bugün. Fakat genel olarak bizim kaynaklarda geçen şekliyle, muhtemel kaynaklarda geçen şekliyle bildiğimiz milattan önce 667 senesinde antik Yunanistan'da Megara bölgesinden gelen Yunan, antik Yunan yerleşimciler tarafından bölgedeki ilk şehrin nüvesi inşa ediliyor. Burası bir tabii koloni şehri, doğu ucunda bir o zamanki antik Yunan'ın bir serhat şehri gibi düşünmek lazım. Bunlar, bu Megaralılar İbrahim'ciğim, kralları Bizans şerefine buraya, buranın ismini Bizantiyon ismini veriyorlar. Yani isim öncelikle bu kral Bizans'tan geliyor. Yüzyıllar boyunca tabii bu şekilde kullanılıyor İbrahim'cim.
Bizantiyon yani da galiba Bizans'ın şehri demek değil mi?
Aynen öyle. Aynen evet. Öyle. Kral Bizans'ın şehri gibi bir anlamı var.
Rusya'da var ya abi, Sovyetler Birliği zamanında okumuş, Leningrad, Stalingrad gibi.
Aynen öyle.
Onlara benziyor.
Aynen öyle İbrahim'cim. Evet, çok güzel bir örnek. Kralın ismine, şerefine verilen bir isim bu. Yüzyıllarca tabii bu şekilde bu isim devam ediyor. Fakat bu Roma'nın 395'teki ikiye ayrılmasından önce İbrahim'ciğim 330 senesinde Roma'nın başkentin bugünkü yani bulunduğumuz İstanbul şehrine taşınması söz konusu. Bu İmparator Konstantin zamanında gerçekleşen bir husus ve bu taşınmanın arkasında artık Bizantiyon olarak değil İbrahim'ciğim, Neva Roma yani ya da Neo Roma
yeni
yani
Roma,
yeni Roma, yeni Roma olarak adlandırılmaya başlanıyor bölge. Tabii aslında tarihçiler şunu da söylüyorlar ki işte bu dönemden yani 337'den itibaren şehir hem Neva-Roma olarak hem de ilerleyen 10 yıl içerisinde Konstantinopolis olarak, Konstantin'in şehri olarak adlandırılmaya başlıyor. Zira İstanbul'u o dönemde gerçek manada büyüten, ilk defa hatır sayılır bir şehir haline getiren, yani hem ticari hem kültürel olarak gerçek manada bir başkente dönüştüren Konstantin. O birinci Konstantin olduğu için büyük Konstantin olarak tanınıyor ve bu ilk defa Hristiyanlığı kabul eden bir imparator İbranice. Evet. Konstantin'in şehri anlamında gelen Konstantinopolis olarak adlandırılmaya başlıyor. Bilhassa artık Konstantin'in son günlerinden itibaren. Tabii bu şehir İbrahim'cim çağlar boyu biliyoruz ki yani doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden her milletin, her toplumun sahip olmak istediği çok önemli bir su yolu. Evet. Çok önemli bir kültürel merkez.
Abi
bir
konuyu çok dağıtmadan tam da yeri geldi, bunu sormak isterim. Yani şimdi elbette yani bu iki kıtayı birbirine bağlamış olması İstanbul'u önemli hale getiriyor ama bunun haricinde İstanbul'u yine diğer milletler için, işte mesela İslam Devleti, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de mesela fethedilmesine yönelik teşvikler var. Sadece su yolu olması mıdır İstanbul'u veya Konstantinopolis'i önemli hale getiren şey?
İbrahim'cim çok önemli bir kere hani jeopolitik diyoruz ya buna bugün. İki kıtanın birleşmesi aynı zamanda kültürler arası bir geçişlik noktasında ticari yolların bağlanması hususunda, ticaretin bağlanması demek zaten kültürlerin de birbirine bağlanması demek oluyor. Dünya tarihinde eşine benzerine rastlanmamış önemli, kurulduğu günden itibaren bu önemi ilk günkü gücüyle muhafaza etmiş tek şehir İstanbul. İbrahim'cim. Efendimizin o zaman vurguladığı önemi öncesinde de mevcuttu. Bugün dahi mevcut. Biliyoruz ki İbrahim'cim. Pek çok dediğimiz gibi pek çok milletin sahip olmaya çalıştığı, en son milli mücadele dönemi öncesinde 1918'deki işgal döneminde, Fransız İngilizlerin işgali döneminde, eğer milli mücadele bu noktada başarılıya ulaştırılamamış olsaydı İbrahim'cim büyük ihtimalle bir dönem uluslararası bir konsorsiyum tarafından idare edilecekti ve büyük ihtimalle de İbrahim'cim Rusya'ya terk edilecekti. Çünkü İngiltere'nin ve Fransa'nın Afrika'daki ve Orta Doğu'daki hareketliliğine Rusya göz yumacaktı. Bunun karşılığında da Rusya'ya büyük bir sus payı olarak da doğudan birkaç şehrimiz, Serhat şehrimiz, Kars gibi, yukarıdan Artvin gibi mesela birkaç şehrimiz belki bırakılacaktı. En azından İstanbul büyük bir ihtimalle Rusların eline terk edilebilme gibi bir durum olacaktı.
Zaten dini olarak onların da şeyi var. Yani işte Ortodoks Luğun önemli merkezlerinden biri İstanbul'da Ayasofya Camii.
Aynen öyle.
Dolayısıyla onlara bırakılması dediğiniz gibi kuvvetli ihtimallerden bir tanesiydi abi.
Zaten geçen bu Yunan heyetinin Rusya'yı ziyaretinde Putin bağımsızlığınızda bizim rolümüzü unutmayın dedi. Evet. Biliyorsun Yunan heyetine ve bu S-400 alımı hususunda Türkiye örnek gösterdi. Yunanistan'a, yani kendi kararlarını alabilen bir ülke olarak Türkiye örnek gösterdi. Çok çarpıcıdır bu noktada aynı zamanda. Evet İbrahim'cim, aynı zamanda da çok önemli bir Konstantinopolis olduktan sonra burası aynı zamanda önemli bir dini merkez. Bilhassa Ortodoks'un önemli bir dini merkezi haline geldi. Bu tabii Büyük Konstantin'in önemini arttırdıkça arttırdı ve bu Konstantin'in şehri olarak halen bugün dahi Batılılar bu şekilde hitap etmekten, onlar da bilhassa hoşlanıyorlar.
Onlar özellikle yapıyorlar bunu. Evet.
Özellikle yapıyorlar ama bizde de İbrahim'cim şu vardı. Yani fethin hemen ardından Fatih Sultan Mehmet'den diyoruz ki Ayasofya'yı hemen camiye çevirdi. Fetih ganimetlerinden ve işte zafernameler gönderdi. Ganimetlerden Mekke Şerifine payını gönderdi. Ve bu Konstantiniye demekten Fatih Sultan Mehmet Han hiç gocunmadı. Bilakis bundan da gurur duydu. Evet. Hatta dedi ki İbrahim'cim ben diğer Rum'un Kayseri'yim. Yani yeni Sezar benim. Evet. Dedi. Çünkü yani Roma'nın başkentini ben aldım. Resmi olarak başkentini ben aldım. Çünkü batıdaki yıkılmıştı çünkü İbrahim'cim. Hı hı. Dolayısıyla da yeni Roma İmparatoruyum dedi. Evet. Diyarı Rum'un Kayseri'yim. Kayseri yani bu Rum. hükmünün bu Konstantinopolis Konstantiniye olarak anmaktan da hükmünün Hüksünmedi. Roma Kayseri olarak da devamını gösterdi. Yani sahipliğini ve devamını da ifade etmiş oldu böylelikle İbrahim'cim. Avrupa'nın, Batı'nın artık sadece Doğu'nun değil, Batı'nın da en büyük idare makamında ve mevkiinde artık Fatih Sultan Mehmet Han vardı o günden sonra. Bütün fermanlarının altına makamı Konstantiniye diye mutlaka şerh düşüyordu Fatih Sultan Mehmet Han. Düşürtüyordu mutlaka. Fatih'in bu tercihi uzun süre devam etti. Zaten dediğim gibi bu bir batıya karşı da bir üstünlüğün de bir göstergesiydi İbrahim'cim.
Batı'nın göz bebeği olan bir şehri aynen fethetti ve onların kullandığı isimle bu şehri anmaya devam etti. Bu Fatih'in de aynen aslında ne kadar geniş perspektifli ve ileri çok görüşlü bir insan olduğunu gösteriyor.
Çok İbrahim'cim. Yani orada zaten Fener Patriğine bir vezir makamı vermesi, protokolde yer vermesi ve Batı'nın dini merkezi olan Roma'ya karşı yani Vatikan'a karşı koruması, kayırması ve yaşamasını sağlaması da hem stratejik bir ona üstünlük getiriyordu Doğu Hristiyanları üzerinde Batı'ya karşı, hem de İbrahim'cim şunu vurgulamak lazım. Şimdi bu sadece stratejik olarak düşünülmüş, yani sadece emperyal amaçlarla düşünülmüş bir husus değildi.
Evet.
Yani biz bugün İngiltere'den dünya sömürge gücünü devralan Amerika'nın, ondan öncesinde Fransa'nın, İtalya'nın ve Almanya'nın dünya halkları üzerinde yerli Müslüman ya da gayrimüslim bıraktıkları izi biliyoruz İbrahim'cim. Bak şimdi İngilizleri biraz harici tutalım.
Evet.
Bugün Fransa deyince Afrika halklarının üzerinde bıraktıkları manevi ağırlık
ve zulümler.
Evet. Dökülen kan ortada. Bu inkar edilemez. İtalyanların yapmaya çalıştıkları, ellerini yüzlerine bulaştırdıkları, Libya üzerinde başta olmak üzere yaptıkları, Almanya'nın kırık dökük çabaları Afrika üzerinde. Evet. Hep kan, zulüm ve gözyaşı üzerinden. Şimdi İngiltere ince bir bakış atmak lazım burada İbrahim'cim. İngiltere bu noktada bir nevi Osmanlı'nın erken dönemlerinde takip ettiği siyaseti başarıyla sürdürdü İbrahim'cim. Yani girdiği yerlerde böyle Jacoben bir tavır koymadı. İnsanları dinlerinde, inançlarında, yaşayışlarında ve kendi iç hukuklarında serbest bıraktı. Ayrılıkları sürdürdü İbrahim'cim. Bak gene Osmanlı'da bu taktiği uygulardı. Bunlar hep Osmanlı'dan aldıkları İngilizlerin. Ayrılıkları sürdürdü. Tıpkı Osmanlı gibi bu ayrılıklar üzerinde hakem oldu. Fakat Osmanlı'nın girdiği bölgelerden, Osmanlı'nın hakimiyet kurduğu bölgelerden çıkarken ne bir kimse asimile olmuştu İbrahim'cim. Ne de kendileri o bölgelerde bir sınır ihtilafı kasten oluşturularak Osmanlı benden sonrası tufan diyerek o bölgelerden çekilmedi.
Nitekim 1. Dünya Savaşı sonrasındaki sürece baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliriz. Onlarca devlet kuruldu ve hepsi kendi dilleriyle, kendi kültürleriyle yaşamaya devam ediyorlar bugün.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Evet. Hiçbirinin dediğin gibi dinlerine, kültürlerine karışıldı. Bunu İngiltere de yapmadı. Fakat İngiltere bir hinlik yaptı İbrahim'ciğim. Bu önemli olan bu noktada. Sınır ihtilafları bıraktı. Bak bu konu çok önemli. Çünkü sınır ihtilafı olduğun zaman senin bulunduğun köyden, kasabadan ya da şehrin ortasından bir sınır çekildi İbrahim'ciğim. Evet. Ve bu sınırları çekenlerden örnek de vermek istiyorum hatta birazdan.
Lütfen.
Kaç isim olarak. Şimdi bu sınırları çektiler İbrahim'ciğim. Bu sınırları işaretleyenlerden, çekenlerden çoğunun bölgeye ayak basmışlığı yok. Hı-hı. Adamların bırak bölgeye, Orta Doğu'ya ya da Afrika'ya. Adamların hayatlarının İstanbul'a gelmişlikleri yok. Adamlar İngiltere'den bunları ki bunların başında bak bu İngiliz seyyah
Gertrude Bell mi?
Bravo. Evet. Bravo. Bravo İbrahim'ciğim. O geliyor.
Bir de onların ağababası var abi. Amiyane tabiriyle ağababası diyorum. Daha sonra İngiltere Başbakanlığı yapmış Winston Churchill var.
Aynen öyle.
Onları sahaya süren, onları yetiştiren kişi olur.
Biz şey anlatmış mıydık İbrahim'ciğim ya? Onu anlatırsak onu söyleyelim. Şimdi bu Suudi Arabistan Ürdün sınırı da çekiliyor.
Evet.
Şimdi Churchill pergeli cetveli almış fakat öyle saati. Biliyorsun Küroğlu'ydu da Churchill.
Evet.
Ağır yemeği de seviyor. Yağlı yemeği de seviyor bu adam yani. Şimdi öğlen de yağlı yemiş o gün. Bayağı da yemiş. Şimdi haritaların üzerinde çalışırken şöyle göbeğin üzerinde yatarak şeyi çiziyor ya böyle haritayı böyle çizerken oradan. Ürdün Arabistan sınırını çiziyor. Hıçkırmış İbrahim'ciğim. Şimdi hıçkırınca Ürdün sınırına doğru gelen o çizgi var. Üçgen var ya.
Evet.
Suudi Arabistan Ürdün arasındaki o üçgen. İşte oraya Churchill'in hıçkırığı derler. Tarihçiler. Ya tabii bu yani bu böyle kesin bir bilgi mi? Bu hakikaten oldu mu?
Ama
ya
şu...
böyle, o sınırı Churchill'in çizdiği doğru ama
şöyle abi.
Böyle bir olay yaşandı mı? Tabii bu anekdot kısmı.
Ya şöyle şimdi mesela Afrika ülkelerinin sınırlarına baktığınızda cetvelle çizildiği çok açık görülüyor zaten.
Tabii tabii.
Dolayısıyla
Afrika Orta Doğu. Orta Doğu'da yaptılar tabii, bunu İbrahim'ciğim. Afrika'da yaptılar, Orta Doğu'da yaptılar.
Yani bu rivayetin doğru olma ihtimali kuvvetle muhtemel abi bence.
Muhtemeldir değil mi? Gayet de kuvvetle muhtemel. Şimdi Fransızların baskıcı, tamamen kana ve katliama dayanan tavırları, İngilizlerin sinsi yumuşaklığı ve haritalandırma üzerinden sınır kargaşalıkları yaratma hususundaki bu dehaları İbrahim'ciğim, çıktıkları zaman bu hakim oldukları bölgelerden daha sonraki yıllarda çıktıkları zaman bölge hatları üzerinde büyük ihtilaflar bıraktı. Şimdi İngiltere aynı zamanda da şunu korumuş oldu. Bölgelerden çekildi ama hı-hı, hakem olma
tabii
hususunda korudu. Yani hem garantördü hem hakemdi.
Altta kalanlar birbirlerine girsinler ki üstte olanlar kurtarıcı olarak görülsün felsefesi.
Aynen
var
öyle.
Diplomasi.
Aynen, evet, aynen öyle bu yüzden bölgelere her zaman dışarıdan gerektiği zamanda da askeri olarak müdahale etme fırsatını yakaladı. Bölgeden çekilmişti ama hı hı, bu bölgelere askeri olarak da müdahale hakkını kendinde görüyordu bu şekilde. Tabii biz bu Thomas Edward Lawrence'ın falan yaptı, özellikle bu Şerif Hüseyin üzerindeki çalışmalarını biliyoruz İbrahim'ciğim. Zaten Filistin toprakları üzerindeki oyunlarını biliyoruz. Bütün bu yaptıklarına rağmen İngilizlerin Müslümanların geneli üzerinde bıraktığı o iyi imaj hı hı, kaybolmak bilmedi İbrahim. Hatta çok ünlü alimlere, çok ünlü yani bizim de istiklal mücadelemizde bize çok büyük destek veren Pakistan'ın içerisinden yani Muhammed İkbal gibi, Seyit Ağan gibi kişilere sör ünvanı vermeyi becerdi. Hatta Muhammed İkbal İngiltere'yi dünyanın gelmiş geçmiş en büyük Müslüman imparatorluğu olarak tanımlaması, İngilizlerin bir ruh, yüce ve asil ve adil bir ruh olarak tüm milletlerden öne geçtiğini böyle hararetle yazması. İbrahim'ciğim bu konuda İngilizlerin tüm diğer milletlere oranla üstünlüğünü, bu sinsi üstünlüğünü göstermesi açısından da çok çarpıcı İbrahim'ciğim.
Evet. Abi birinci bölümün sonuna geldik. İsterseniz eyvallah, bir virgül koyalım sohbetimize.
Eyvallah.
İkinci bölümde İstanbul, yani Konstantinopolis'in evet, İstanbul olma sürecini konuşmaya devam eyvallah edelim. Değerli dinleyicilerimiz eyvallah, kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi Okay Tirakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce İngilizlerin işgal ettikleri topraklarda neler yaptığını anlatmıştık. Bu konuyu aslında farklı vesilelerle, farklı sebeplerle başka programlara değerlendirmiştik ama yani tarihin akışı içerisinde benzeri olaylar tekrar tekrar gündeme geldiği için bu konuyla ilgili olarak da söylenmesi gereken şeyler vardı ve Okay abi sağ olsun çok böyle net bir şekilde Batılıların işgal ettikleri topraklarda neler yaptıklarını ortaya koymuş oldu. Okay abi şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethinden sonra, İstanbul'u fethinden sonra Konstantiniye ismini, Konstantinopol ismini kullandığını, evet, hatta Kayseri Rum sıfatını kullandığını söylediniz. Buradan devam edelim. Konstantiniye nasıl İslambol oldu Okay abi?
Evet İbrahim'ciğim, şimdi Fatih Sultan Mehmet'in tüm hattı hümayunlarının, fermanlarının altına makamı Konstantiniye demekten hiç gocunmadı dedik. Bunu gururla bu ismi kullandı. Uzun sürede bu şekilde devam etti. Fakat zaman zaman İbrahim'ciğim, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu açık tercihine rağmen hem kendi döneminde hem de sonraki yıllarda şehrin ismine dair bazı, ne diyelim, yersiz belki tartışmalar tezahür etmeye başladı. Esasında zaten burası fethedildikten sonra da pek çok isimle anılıyordu. Bu kimi halk tarafından kullanılıyordu bu isimlerin, kimi de resmi yazışmalarda, bugün halen Toklu Arşivinde mevcut olan yazışmalarda da bu bir takım başka isimlerde görülüyordu. Yani bunlardan birkaç tanesini sayalım istersen İbrahim'ciğim.
Lütfen.
Darül Hilafe deniyordu. Genel olarak halk Dersaadet demekten hoşlanırdı. Deraliye olarak geçerdi. Mahrusay Saltanat. İstanbul bu şeylerden biriydi. Halk arasında kullanılan isimlerden biriydi. Darüş Saltanat-ı Aliye olarak, genel olarak bazen yazışmalarda bu isim en görkemli isim olarak karşımıza çıkıyor. Asitane-i Aliye, Asitane olarak da geçerdi. Darül Hilafet-i Aliye, Payitaht-ı Saltanat, Dergah-ı Mualla, Sünde-i Saadet, Atakent olarak da geçiyor İbrahim'ciğim kimi yazışmalarda.
Evet.
Bizantiya, El Mahsura, Konstantiniyel Uzma, Beldetül Tıbbiye, Bilad-ı Selase, Beldetül Tayyibe gibi İbrahim'ciğim çeşitli isimlerle halk arasında da devlet yazışmalarında da kullanılıyor. Fakat Konstantiniye ismi genel bir kabul gördüğü için bu tartışmaların dışında kalıyor. Bu tartışmalar genel bir atmosfer oluşturmuyor yöneticiler üzerinde.
Evet.
Üçüncü Mustafa, Padişah Üçüncü Mustafa dönemine geldiğimizde İbrahim'ciğim, Üçüncü Osman'ın oğlu. Evet, Üçüncü Osman'ın oğlu oluyor. Üçüncü Mustafa döneminde İbrahim'ciğim, arşivlerden görüldüğü kadarıyla darphanedeki o dönemde çıkmaya başlayan paraların ismine İstanbul kazınmaya başlıyor. İbrahim'ciğim. Bak, 3. Mustafa yani 18. asrın ikinci çeyreğine kadar Konstantiniye ismi yüzyıllar boyu tartışmalar olmuş. Fakat vazgeçilmemiş. 3. Mustafa dönemiyle bu darphanedeki paraların üzerinde İstanbul yazısı görünmeye başlanıyor. Hatta kendi el yazısıyla kaleme aldığı Hatt-ı Hümayunlar'da Kanun-u Kadim-i Müdva muhalif değil ise Konstantiniye yazılmaya diye not düşmüş.
Evet.
Bizzat el yazısıyla sadrazama verdiği emirden sonra paraların üzerinde ve devlet yazışmalarında Konstantiniye yerine İstanbul ismi bu dönemde kullanılmaya başlıyor.
Fakat, 18. yüzyılda.
Evet İbrahim'ciğim.
Bu arada çok özür dilerim abi. 3. Mustafa 3. Ahmet'in oğluymuş. Onu şey yapalım, tasdik edelim diye söyleyeyim.
Evet.
Abi.
Evet. İbrahim'ciğim şimdi 3. Selim döneminde, şimdi 3. Selim'in tabii tahta geçtiği dönem oldukça sıkıntılı, şehrin hayatındaki bilhassa İslami hususlara, kurallara uyulması hususunda bir takım kanunlar çıkarıyor. Yeni kanunlar çıkarıyor 3. Selim'e.
3. Mustafa'nın veliahtı oğlu. 3. Selim değil mi?
3. Selim.
Evet.
İbrahim.
Evet.
3. Selim döneminde.
Hı hı.
Şimdi bu dönemde şeye kadar, 4. Mustafa dönemine kadar, yani 3. Selim'in darbeyle indirilmesinden şeye kadar, döneme kadar, İstanbul olarak bu devam ediyor İbrahim'ciğim. 4. Mustafa döneminde o tahta geçtikten sonra bu tekrar Konstantiniye ismine bir dönülme dönemi başlıyor İbrahim'ciğim. Fakat biz daha sonraki tabii 1. Abdülhamit ve işte Sultan 3. Selim Han dönemlerinde bu ya Sultan 3. Selim Han'ın son döneminde de İbrahim'ciğim bu Konstantiniye tabirine tekrar geri dönülüyor. Hmm. Son döneminde. 1. Abdülhamit zamanında zaten tekrar devam ediyor.
Evet.
Yani bu biz tür tartışmalar ve gitgellerle İbrahim'ciğim bu Konstantiniye İstanbul, Konstantiniye İstanbul böyle bir küçük bir çekişme oluyor bu hususta. Fakat 3. Selim Han'ın son dönemine kadar evrakların, arşivlerde bulunan evrakların hemen tamamının üzerinde bu İstanbul ismi yer alıyor. Fakat o son döneminde o da tekrar
Konstantiniye'ye dönüyor.
Konstantiniye dönüyor.
Bu biraz İbrahim'ciğim bakış açısıyla galip ilgili bir şey galiba, değil mi abi?
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu ismi İstanbul'a doğru çevirmek bir tür ülke içerisindeki başta başkentte, yani bir başkentteki o anarşi halini bir şekilde bastırmaya yönelik de bir tedbir gibi görünüyor İbrahim'ciğim.
Evet.
Yani dönemin iç karışıklıklarını yatıştırma için bir atıf olarak değerlendirilmesi mümkün. Tabii İstanbul şeklinde söyleniş bu Cumhuriyet sonrası dönemde artık net bir tercih olarak ortaya çıkıyor İbrahim'ciğim.
Abi son döneme kadar Konstantiniye kullanılmaya devam ediliyor mu peki? Yani İstanbul ifadesi, ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Geçenlerde evet, bir şey izlemiştim. Bir video izlemiştim. İsmet Paşa ile yapmış bir röportaj. Yanılmıyorsam 1960'ların sonuydu. TRT'de yapılmış.
Evet.
İsmet Paşa röportaj sırasında İstanbul'dan bahsederken İstanbul diyor. Yani dikkatle dinledim birkaç kez, acaba yanlış mı duydum diye. İstanbul evet, diyor. Demek ki yani Konstantiniye kullanılmış, hani bir Osmanlı subayı İsmet Paşa, İsmet İnönü.
Evet.
Onların bilinçaltına da aslında her ne kadar işte bir şeyleri değiştirmeye, dönüştürmeye çalışmış olsalar da İstanbul diye kazınmış abi.
Çok güzel söyledin. Çok güzel söyledin İbrahim'ciğim. Bu Cumhuriyet'ten sonra resmi olarak aslında bir tabii bir tercih olarak beliriyor. Bu Stampulin, yani ya da bu polis biliyorsun şehir demek
evet,
Yunanca'da. Stan da şehre doğru anlamında bir isim. Ya bu aslında zaten bu isim ilk günlerde de kullanılıyordu. Yani bu bir şeyden sonra Cumhuriyet'ten itibaren İstanbul şehri bu polisin, Stampulis'in bir yenileşmiş hali olarak artık devam ettiğini bu şehir üzerinde resmi olarak devam ettiğini görüyoruz.
Evet.
Bugün Yunanistan'da yani İstanbul'u doğru gösteren yön tabelalarında zaten Konstantinopolis olarak halen yer alıyor. Avrupa'nın hemen hemen bütün yazı neşriyatlarında evet, zaten Konstantinopolis olarak geçer. Haritalarda da bu şekilde gösterilir. Fakat onların bunu belirtmesinin sebebi şehrin Türk işgali altında olduğuna bir vurgu.
Yani özellikle yapılan bir şey bu. Bir gün bir gün geri alacağız anlamında, değil mi?
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Bu işgali onların tabii düşüncesinde hiçbir zaman kabul etmedikleri, etmeyecekleri ve nihai bir emel olarak sadece Yunanların değil, tüm Batı'nın. Çünkü zaten Batı kendi köklerinde antik Yunan'ı gördüğü için İbrahim'ciğim.
Evet.
Yani Judeo-Grek bir medeniyet olarak kendilerini tanımladıkları için, yani antik Yunan, İbrani medeniyeti, Yahudilik ve Roma medeniyeti altyapısından yükseldiklerine inanıyorlar. O yüzden de bu şehir üzerindeki bir sembolleşmiş hedefleri var. Burada zaten o kadar, bazen NATO haritalarında bile geçtiğimiz günlerde birinde İbrahim'ciğim, daha çok yakın bir tarihte, yani
evet,
geçen
evet,
hafta mıydı?
Birkaç yani hafta önce yanlış hatırlamıyorsunuz.
Tüm Trakya'yı ve İstanbul'u doğrudan Yunan sınırının içerisinde gösterebiliyorlar.
Tabii.
Yani bu hani deniyor ya, ya Türkiye'yi tehdit eden falan yok. Hani Türkiye'nin sınırlarında bir tehdit yok deniyor ya şu anda. Yani bunu bu bir tabii bir algı oluşturmak için söylenen çok açık yalanlar. Çünkü bu kadar bariz bir yalanı söyleyebilmek için ya çok utanmaz olmak lazım.
Doğru.
Ya da kasıtlı olarak o yalanı tekrar etmek lazım. Yani bu Göring'in bir yöntemiydi değil mi İbrahim'ciğim? Bu şeyin Nazilerde Yok, Hermann Göring şeydi. Hava evet. Kuvvetleri komutanıydı.
Zaman zaman bunu zaman zaman Ruslar da yapıyor abi. Yani
yapıyorlar.
Onlar zaten böyle bir takım haritalar yayınlarlar. Hani
işte Suriye bile yayınladı ya geçenlerde.
Tabii.
Hatay'ı zaten hep onlar kendi.
Öyle zaten hani yapıyorlar. Artık Suriye'de bir devlet kalmadı. Orada da Rusya'nın hakimiyeti söz konusu. Yani işte Türkiye Ukrayna'ya destek verdiğinde veya işte Rusya'nın kendisine tehdit olarak gördüğü herhangi bir hamle yaptığında direkt böyle psikolojik harp, psikolojik harekat, psikolojik operasyon unsuru olarak böyle haritalar yayınlıyorlar maalesef. Dediğiniz gibi şeyde de hala batılı kaynaklara açıp baktığımızda İstanbul kullanılmaz. Konstantinopol, Konstantinopolis kavramları kullanılır.
Yani İbrahim'cim bu şey tavır. Yani bizi sürekli o kasıtlı olarak görmezden gelmeye çalışan o tavır. Birazcık olsun içinde onur olan, şeref duyguları taşıyan, yani illa böyle hani milliyetçi ya da maneviyatçı, muhafazakar bir insan olmak anlamında değil ama yani en Jacoben layım bile bir şekilde bir tepki göstermesi gerekir ama açık olarak yani muhafazakar olduğunu iddia eden insanların bazıları dahi yani Türk üzerinde bir tehdit yoktur demeleri burada çok çarpıcı değil mi İbrahim'cim ya? Yani sen
ya
siyaset,
kesinlikle.
Gazetecisin. Yani bu noktalarda senin söyleyeceğin daha fazladır.
Estağfurullah.
Yani çok
şöyle,
çarpıcı değil mi İbrahim'cim?
Kesinlikle öyle. Hatta hani muhafazakarlar içerisinde bu kadar pervasız olanları ben açıkçası görmedim ama yani şu an söyleyeceğim şeyi yapan bir muhafazakarla karşılaşmadım. Hani bu tepkisiz kalan, Türkiye üzerinde bir takım oyunlar oynandığını, bir takım hedeflerin olduğunu inkar eden insanlar maalesef dediğiniz gibi var. Ama bir de yani gelse işte İngilizler bu toprakları, işte İstanbul'u onlar alsaydı her şey çok daha güzel olabilirdi. Veya Fransızlar veya Ruslar alsaydı her şey çok daha güzel olabilirdi diyen insanlar var. Bu biraz da şeyle alakalı abi. Yani bu topraklara ne kadar ait olup olmadığınızla alakalı bir şey. Yani biz zaman yanlış hatırlamıyorsam yani 2010'dan önceydi galiba. Ayasofya'nın önünden geçerken, o zaman tabii Ayasofya müzeydi. Henüz camiye çevrilmemişti. İki tane turist kendi arasında konuşuyor. Diyor ki ya bir gün gelecek burayı onlardan geri alacağız diyor. Bu kadar net ifadelerle söylüyor bunu. Yani bu insanların hala niçin Konstantiniye veya Konstantinopolis dediklerinin aslında temel sebebi bu. Yani bilinçaltında yatan şey bu. Tam da sizin ifade ettiğiniz gibi. Bir gün gelip toprakları bunlardan, özellikle İstanbul özelinde bunlardan geri alacağız diyorlar. Bir de bir şey daha söylemek isterim abi. Ben ilk kitabımı yazarken biraz bu Gertrud Bell ve Lawrence'la ilgili Osmanlı coğrafyasında İngilizlerin devleti diye bir çalışma yapmıştım. O yayınlandı kitap olarak. Onu yazarken yani Türkçe kaynaklara da, Türkçe eserlere de baktım. Oraları da araştırdım. İsim zikretmeyeceğim ama yani bizim böyle duayen diye gördüğümüz bazı tarihçilerin İstanbul'un fethini işgal diye ifade ettiklerini okudum ve çok üzüldüm yani. Şimdi fetihle işgal arasındaki farkın ne olduğunu biz uzun uzun konuştuk. Batılı tarihçilere, batılı entelektüellere baktığınızda evet İstanbul işgal edildi. Onlara göre öyle ama biz burayı fethettiğimizi söylüyoruz.
İbrahim'cim çok yakına kadar tabii belki bir 15 yıl öncesine kadar İstanbul fethi kutlanmıyordu bu ülkede.
Evet.
Yani batıya karşı bir mahcubiyet vardı. Yani biz hani o
keşke almasaydık
derdi. Düşüncenin hakimiyetinden kaynaklanan bir şey bu. Yani biz buraya geldik, bu insanları topraklarından ettik. O işte zulüm 1453'te başladı düşüncesini yansımasıydı zaten bu ülkeyi idare edenler zaten.
Evet.
Yani çok ilginç ya. Çok hakikaten.
Yani
resmen bir özür dileyen bir tavır İbrahim'ciğim. Ya çok yakın gene birkaç sene önceydi galiba. Pandemi öncesinde bir Yunan heyeti geliyor bu Edirne'ye. Hadrianopolis'e hoş geldiniz yazılı tabelerle karşılıyor belediye.
Maalesef.
Bu yani içimizdeki eğitim kurumlarının nasıl insanlar, nasıl sömürge aydınları yetiştirdiklerini, ne kadar çarpıcı ve başarılı bir şekilde bu işi yaptıklarını çok büyük bir delili İbrahim'cim ya.
Evet. Ya bu İnanılmaz biraz da çarpıcı. Tarihi nasıl anlattığınızla alakalı bir şey. Yani
aynen öyle.
Bizim mazimiz sadece Kurtuluş Savaşı'ndan ibaret değil, İstiklal Harbi'nden ibaret değil. Hiç şüphe yok ki çok önemli bir şey İstiklal Harbi. Yani bunu asla yadsıyamayız. Yani bir milletin bağımsızlık mücadelesi İstiklal Harbi. Yani yedi düvele karşı yaptık falan deniyor ama hani Yunanlılara karşı, Fransızlara karşı, işte bir kısım belki İngilizlere karşı, Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Ruslara karşı falan verilen mücadeleler var. Fakat bizim tarihimiz bundan ibaret değil. O İstiklal Harbi sonrasında gerçekleştirilen devrimlerden de ibaret değil. İşte biz tarihi nasıl okuyoruz, nasıl okumalıyız, tarihi nasıl anlatmalıyız sorusunun cevabı tam olarak burada yatıyor bence.
Aynen.
Yaptığımız programı da ben bu işi abi keyifle yapıyorum. Bu programı keyifle yapıyorum. Çünkü ne yapıyoruz? Tarihi gerçekleri bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz insanlara. Bu önemli bir şey. Yoksa yani bugün maalesef üniversite mezunu olan, yüksek lisans yapmış olan, işte böyle bakıyorsun sağda solda gidip konuşan insanları, yani Yıldırım Bayezid'i bile tanımıyorlar. Yıldırım Bayezid kim diyor mesela? Fatih'in babası mı diyor mesela? Böyle sorular soruyorlar insanlar. Dolayısıyla tarihi nasıl okuduğumuz, nasıl anlattığımızla alakalı bütün bu sorunların cevabı. Abi son 1-2 dakikamız kaldı. İsterseniz toparlayıp
şöyle
kapatalım.
Bağlayayım. O zaman şöyle bağlayalım bu konuyu. Bu 18. yüzyılda bilhassa ikinci yarısından ilk yarısında başlayan, ikinci yarısında devam eden, 3. Mustafa döneminde başlayan, 1. Abdülhamit ve 3. Selim Han'ın son dönemine kadar devam eden, yani 3 padişah döneminde devam eden, 19. yüzyılın başlarında da 3. Selim Han'ın artık tekrar Konstantiniyye'ye fermanlarını ve paraları bastırmaya başladıktan sonra sonlanan kısa bir süreç var İstanbul olarak Konstantiniyye anıldı. Sadece 18. yüzyılın ikinci yarısıyla 19. asrın birkaç yılı olarak bunu adlandırabiliriz. Diğer tecrit tercihi, İstanbul tercihi ise zaten Cumhuriyet dönemiyle birlikte başlayan.
İstanbul'dan vazgeçilip İstanbul olarak anılmaya başlamış.
Aynen öyle. İbrahim'cim biz programlarda aylardır doğru itikat ve doğru tarih anlayışı üzerinde dilimiz döndüğünce konuşmaya çalışıyoruz, mücadele etmeye çalışıyoruz, bir çaba ortaya koyuyoruz. Bunun inşallah gelecek nesiller üzerinden, bizi okuyan, bizi dinleyen insanlar üzerinden de karşılığını görmek tabii ki o bilincin oluştuğunu görmek en büyük dileğimiz. Tabii biz bu noktada çok küçük basamaklarız mutlaka.
Estağfurullah.
Ama elimizden geldiğini yapmaya gayret ediyoruz ve edeceğiz İbrahim'ciğim.
Abi şöyle bağlayalım. Yani bu toplumun okumuş insanları olarak, yani dünyayı bir şekilde görmüş, tanımış insanları olarak, ahirette yarın sen ne yaptın diye bir soruyla karşı karşıya kaldığımızda en azından verecek cevabımız olsun. Yani sesimizin ulaştığı her yere biz doğru bildiğimizi anlatmaya çalıştık diyebilelim. Bu programların hasılası ve bu programları önemli hale getiren en önemli unsur da bu olsa gerek diye düşünüyorum.
İbrahim'cim şöyle bir nesil olmasın. Bak benim bütün çocukluğum, gençliğim boyunca bu hep öyleydi. Batıya karşı biz batıya doğru ilerlemek zorunda kalmamızın şartlarını, hangi şartlarda batıya doğru geldiğimizi anlamamış bir aydın, baskıcı bir aydın takımının yönetimi altındaydık, eğitimi altındaydık İbrahim'ciğim. Evet. O yüzden de batıya karşı boynu bükük, hep özür dileyen, onların güdümünde kalmaya çalışan bu noktada bir aydın bir ruhunun elindeydik. Gelecek nesiller böyle olmasın.
Kesinlikle öyle.
Hangi şartlarda buraya geldik, neden geldik, burada nasıl müdahale ettik, buranın haklarına nasıl davrandık? Yani bunların anlaşılması temel dileğimiz İbrahim'ciğim.
Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyoruz.
Eyvallah. Ben teşekkür ederim.
Yine çok keyifli bir söyleşi oldu.
Eyvallah.
Yani Konstantinopol nasıl Konstantiniyye, nasıl İstanbul, nasıl İstanbul, nasıl İstanbul oldu? Bunu konuştuk. İnşallah zihinlerdeki sorulara cevap olmuştur diye temenni ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Konstantinopol nasıl İstanbul oldu, hangi dönemlerde İstanbul kullanıldı, İstanbul kullanıldı, Cumhuriyet sonrası nasıl İstanbul oldu sorusuna cevap aramış olduk kıymetli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyoruz. Önümüzdeki programda tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.